Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leheb suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Ordat 1400 Hicri Kameri, 17 Şevval 1442 ve miladi 29 Mayıs 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Hocası Yardımcı Doçent Doktor Abbas Karaş ile Siyonist İsrail Rejimi'nin Gazze'deki ağır hizmeti üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve uluslararası hukuk açısından Türkiye'deki azınlıklar isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hükümetin sarf ettiği çabalar sayesinde İran'da koronavirüs salgın vaka ve ölüm sayısı bakımından gerilemeye başladığını belirtti. Devrim muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Amerikan amacının bölgeyi istikrarsızlaştırmak olduğunu belirtti. Erdoğan, Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz açıklamasında bulundu. Filistin, Tahran Büyükelçisi 12 günlük savaşın Siyonist rejimin sonunu getireceğini belirtti. Ve Beşar Esad'a tebrik mesajları sürüyor. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hükümetin sarf ettiği çabaları sayesinde İran'da koronavirüs salgının vaka ve ölüm sayısı bakımından gerilemeye başladığını belirterek, hükümetin tüm çabaları bu bağlamda ülkeyi huzura kavuşturmanın üzerinde odaklandığını vurguladı. Cumartesi günü koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi'nin oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, hükümetin son 16 ayda tüm çabaları vatandaşlara bu hastalıkla mücadelede yeterli ilaç ve tıbbi ekipmanları temin etmek ve sağlık protokollerine uyarak hastalığın yeni dalgası ile karşılaşmamak üzerinde odaklandığını belirtti. Ruhani şöyle ifade etti: "Maalesef yeni mutasyonlar ve yeni varyantlar, özellikle de İngiliz koronasının yurdumuza girmesi salgının 4. dalgasını da yükselterek büyük sıkıntılara da yol açmıştır. Koronavirüs aşısı hakkında ise açıklama yapan Rouhani, şimdiye dek Tıp Bilimleri Üniversitesi'ne 5 milyon doz aşı teslim edildiğini, bu sayıdan 3 milyon dozu uygulandığını, aşılama çalışması da ücretsiz yapıldığını ifade etti. Rouhani ayrıca güvenli aşı ithal etmek için tüm çabalarını harcadıklarını, özel sektör gerektiği izin belgelerini de almasına rağmen aşı ithalatında şimdiye dek başarılı olamadığını ki bu da düşünülenin de aksine dünyada koronavirüs aşısı bol miktarda üretilmediğini de gösterdiğini belirtti. Amerika yaptırımlarına da değinen Rouhani bu yaptırımların kaldırılması yönünde önemli adımlar atıldığını ve son adımlar atılmak üzere olduğunu vurguladı.
İran koronavirüse karşı ulusal mücadele komitesi sözcüsü Ali Rıza Reis'i bu komitenin koronavirüs ile mücadele için yaptığı girişimlerin başarılı olduğunu kaydetti. Reis'i bugün yaptığı açıklamada komitenin önceliğinin mutasyona uğramış Hint virüsü ile mücadele olduğunu belirterek İran'ın birçok ilinde koronavirüs salgında seyrinin aşağı yönlü olduğunu ve ölüm sayısının azaldığını kaydetti. Sözcü şimdiye kadar 3 milyon 850 bin dozdan fazla korona aşısının vatandaşlara uygulandığını ifade etti. Bu arada Enerji Bakanı Rıza Erdoğan, İran'ın Irak'taki mali kaynaklarından 125 milyon dolarlık kısmını 16 milyon doz COVAX aşısı satın almak için ayırdıklarını duyurdu. Sürekli takipli İran'ın Irak Ticaret Bankası'ndaki döviz kaynaklarından 125 milyon dolarlık havale gönderilmesi için gerekli izinler alındığını ifade eden Erdoğan, bu fonun 16 milyon doz COVAX aşısı satın alınması için kullanılacağını söyledi. Erdoğan hafta sonuna kadar bu çalışmaların idari olarak yapılması ve bu aşıların yakın zamanda İran Sağlık Tedavi Tıp Eğitimi Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor diye ekledi.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saat zarfında koronavirüsten ülkede 173 vatandaş daha yaşamını yitirdi. İran Sağlık Bakanı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları vefat sayısına ilişkin açıklamalarda bulunuldu. İran Sağlık Bakanı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 173 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 7107 yeni vaka tespit edildi duyuruldu. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 79.741'e vaka sayısı 2.893.218'e yükseldi. Virüsü yakalanan hastalardan 4.296'sının durumunun ağır olduğu da kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 2.425.033'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Gönüllü Seferberlik Teşkilatı Komutanı General Gulam Rıza Süleymani, Kudüs Gücü Komutan Vekili Merhum Şehit Hicazi'nin vilayetçilik, mütevazilik ve halkçılık bayraktarı olduğunu vurguladı. Bugün tüm General Hicazi için şehadetinin 40. günü dolayısıyla düzenlenen merasimin kulisinde gazetecilere konuşan General Süleymani, çocukluk döneminde zalim şah rejimiyle mücadeleye başlayan Şehit Hicazi'nin kutsal savunma yıllarında da gönüllü seferberlik teşkilatının kurulmasına katkı sağladığını kaydetti. Komutan Süleymani, Şehit Hicazi'nin 10 seneyi aşkın bir süre gönüllü seferberlik gücünde çalıştığını ve direniş cephesi, vilayetçilik, fedakarlık, mütevazilik, akılcılık, İslami ahlak ve dindarlıkta örnek ve numune insan olduğunu söyledi. Bugün bir grup üst düzey komutanın katılımıyla tüm general Şehit Hicazi için şehadetinin 40. gün dolayı anma merasimi düzenlendi.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Amerika'nın amacının bölge istikrarsızlaştırmak olduğunu belirtti. Tümgeneral Selami, Amerika'da Joe Biden gibi bir başkanın iktidara gelmesiyle Beyaz Saray'ın tavrının değişmediğini işaretle Amerika'nın yöntemleri değişebildiğini ancak hedeflerinin değişmediğini kaydetti. Komutan Selami, Amerikalıların esas hedefinin bölge ülkelerini istikrarsızlaştırmak ve ardı arkası kesilmeyen gerilimler çıkarmak olduğunu vurguladı. Selami, Amerika'nın esas hedeflerinden birinin İslam ülkelerini istikrarsızlaştırmakla parçalamak ve enerji ve ekonomi kaynaklarını da yağmalamak olduğunu belirtti. Tüm General Selami, Biden döneminde de Amerikalıların aynı stratejiyi takip edeceğini, onlara hiçbir güveninin olmadığını ve İsrail ve Suudi Arabistan'ı da desteklemeye devam edeceğini söyledi. Amerika'nın Irak ve Suriye'deki işgalinin sürdüğü ve Suudilerin de eliyle Yemen halkı üzerine ateş yağdırdığını da söyleyen Selami, Amerikalıların sadece Afganistan'dan çekilmek zorunda kaldığını vurguladı. Devrim muhafızları, komutanı Amerikalıların bölgeden firar etmekten başka bir çareleri olmadığını sözlerine ekledi.
Amerika Enerji Bilgi Yönetimi, Tahran'a uygulanan yaptırımlara rağmen ülkesinin İran'dan petrol ithal ettiğini itiraf etti. Rusya merkezli TASS Haber Ajansı'na göre İran İslam Cumhuriyeti, Kasım 1991'den bu yana ilk kez Amerika'ya günde 33 bin varil petrol ihraç etti. Amerika Enerji Bilgi Yönetimi, Washington yönetiminin Tahran'a uyguladığı yaptırımlara rağmen son 2 ila 3 ayda 2 kez İran'dan petrol ve kimyasal madde satın aldığını itiraf etti. Amerika'nın Ekim 2020'de günde 36 bin varil ve Mart 2021'de ise günde 33 bin varil İran petrolü ithal ettiği tahmin ediliyor. İran en son Kasım 1991'de Amerika'ya petrol ihraç etmişti. Amerikan yönetimi Ekim 2020 yılında İran Petrol Bakanlığı dahil ülkenin petrol sektörünü hedef alan yeni yaptırımları uygulamaya başlamıştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi açılış törenine katıldı. Erdoğan, Kanal İstanbul'un temelini Haziran ayı sonunda atıyoruz dedi. Çamlıca Kulesi açılış töreninde açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kule sayesinde Çamlıca görüntü kirliliğine son verdik. Aynı modeli şartlara müsait olduğu yerlerden başlayarak ülkede yaygınlaştırmayı planlıyoruz dedi. Kanal İstanbul projesine değinen Erdoğan, Kanal İstanbul'un temelinin de Haziran ayında atılacağını söyledi. Kanal İstanbul, coğrafi ve stratejik bir değer katacak ifadesini kullandı. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Ayasofya'ya bir yıl önce açtık, Taksim Camii'nin açılışını dün yaptık. Bugün de Çamlıca Kulesi'nin açılışını yapıyoruz. Bitmedi, şimdi inşallah Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz. Rahatsız olanlar var, olacaklar. Varsın olsunlar. Kanal İstanbul projesi Türkiye muhalif partiler başta olmak üzere bazı gruplar ve kesimlerin yoğun tepkilerine yol açmıştır.
Amerika'nın Türkiye'yi S-400'leri için baskısı sürüyor. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Amerika Dışişleri Bakanı Yardımcısı Wendy Sherman, Ankara ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye uygulanan S-400 yaptırımları için alternatifler sundu. Karar Türkiye'nin dedi. Amerika'nın Türkiye'yi S-400 füze savunma sistemiyle ilgili baskısı ve Ankara'yı S-400 sistemlerini aktif hale getirme kararından vazgeçirme çabaları sürüyor. Ankara'ya gelen Amerika Dışişleri Bakanı Yardımcısı Wendy Sherman, Amerika'nın Türkiye'yi S-400 kararından vazgeçirme çabalarına değindi. Ankara ziyareti sırasında CNN Türk'te açıklamalarda bulunan Sherman, Türkiye'ye uygulanan S-400 yaptırımları için alternatifler sunduk. Karar Türkiye'nin ifadesini kullanarak şöyle dedi. S-400'leri almak NATO ittifakında sorun yaratıyor. Alternatif sunduk. Tam olarak ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Umarım ortak bir yol bulabileceğiz. Bu teknik detay bir konu değil. Siyasi bir şey değil. Türkiye durumun farkında, atması gereken adımları biliyor. Nasıl bu adımların atılacağını da görüştük. Bu Türkiye'nin kararı olacak. Sherman, 14 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen Erdoğan-Biden görüşmesine de değindi. Bu zirvenin pozitif yönleri vurgulamak için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başkan endişeleri dili getirecek. İnsan hakları ve demokrasi konusunda özellikle Türkiye'nin nasıl bir yola gittiği konusundaki endişeleri dile getirecek. Türkiye stratejik bir müttefik ve dünyaca tanınan bir güç. Çok yakından çalışıyoruz. Türkiye ile Afganistan, Libya konularında herkesin küresel kurallara uyması için de birlikte çalışıyoruz. Küresel dünya düzeni içinde, dedi. Sherman, Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG ile ilişkisinin tek amacı IŞİD'i yenmek olduğunu ileri sürdü. Ekonomik ilişkilere de değinen Sherman, Washington'dan Türkiye'ye bakışı anlattı. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğünden söz eden Sherman, herkes büyük bir potansiyelden bahsediyor işbirliği için. Ama iş insanları öngörülebilirlik arıyorlar. Bu tarz endişeler var bizim aklımızda, ifadelerini kullandı. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Washington'dan Ankara'ya bakışı da anlattı. Cumhurbaşkanı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye karar verdiğinde bu kadın hakları için çok kötü oldu. Çok üzüldük. Bu tarz şeyler endişe yaratıyor, dedi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tarhan Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kara'nın Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'la gerçekleştirdiği görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler kapsamlı şekilde ele alındı. Türkiye Cumhurbaşkanı Dolmabahçe ofisinde yapılan görüşmede NATO zirvesinin gündemi ve zirve marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşecek görüşmenin konuları değerlendirildi. Görüşmede Afganistan, Suriye, Libya, Yukarı Karabağ ve Ukrayna gibi bölgesel meselelerde barış ve istikrarın sağlanması için ortak çalışmaya devam edilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı. Filistin'de ateşkesin sağlanmasından duyulan memnuniyetin belirtildiği görüşmede İsrail'in saldırgan tutumundan vazgeçmesi konusunda baskı yapılması ve iki devletli çözüm çerçevesinde kalıcı barış için somut adımlar atılması gereğinin de altı çizildi. Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerinin hatırlatıldığı görüşmede PYD ve FETÖ konusundaki beklentiler Amerika tarafına iletildi. Görüş ayrılıklarına rağmen ikili ilişkilerin stratejik bir anlayışla ve pozitif gündemle iletilmesinin önemine değinildi.
Türkiye Merkez Bankası'nın resmi rezerv ağırlıkları Mart'ta aylık bazda %9.0 azalarak 86.7 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası'nın verilerine göre bu dönemde döviz varlıkları %12.9 azalarak 46.2 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları %4.3 azalarak 38.9 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde vadesine bir yıl veya daha az kalmış merkezi yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları %12.5 azalarak 26.8 milyar dolara düştü. Bu tutarın yaklaşık 21.4 milyar doları ana para, 5.4 milyar doları faizden oluştu.
Filistin'in Tarım Büyükelçisi Salla Ez-Zavavi, 12 günlük savaşın işgal rejimi İsrail'in hayatına son vereceğini belirtti. Ez-Zavavi Meclis Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada rahmetli İmam Hümeyni'nin Siyonist rejimin tamamen yok olacağına inandığı gibi 12 günlük savaşın bu rejimin sonunu getirecek başlangıç nokta olduğunu belirtti. Büyükelçi Ez-Zavavi İslam ülkelerinin Filistin'in arkasında yer alması gerektiğini de belirterek bu ülkelerin yardımı olmadan direnişin muzaffer olmayacağını vurguladı. Bazı ülkelerin Siyonist rejim ile normalleşmesi hakkında ise Zevavi, tüm Müslüman ülkelerin Filistin'e bir Müslüman ülke olarak desteklemesi gerektiğini ifade etti. İşgal rejiminin 10 Mayıs'ta Filistinlilere karşı başlattığı amansız saldırılarına direniş grupları yüzlerce füze ve roketleri yanıt verdi. 12 günün ardından işgal rejimi tek taraflı ateşkes ilan etti.
Brüksel Yerel Parlamentosu, Filistin Devleti'nin tanınması ve Siyonist rejimin Filistinlilere karşı işlediği cinayetleri için cezalandırılmasını öngören kararı onayladı. Brüksel Parlamentosu kararında Filistin Devleti'nin tanınması ve ablukasının kaldırılmasını isteyerek Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin Filistin'in ayrılmaz bir parçası olarak addedilmesi gerektiğini belirtti. Parlamentodan geçen karar uyarınca Belçika yönetiminden İsrail rejimiyle ticari ilişkilerini bu rejimin tavırlarına uygun şekilde gözden geçirmesi ve işgal rejiminin Brüksel Büyükelçisi'nin dışişlerine çağrılması istendi. Kararda ayrıca işgal rejimine karşı Filistin milletine yönelik işlediği cinayetlerinden dolayı yaptırımın ele alınması zaruretine vurgu yapıldı.
Siyonist rejimin işgal topraklarının güney kısmı saha istihbarat sorumlusu Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas'ın füze gücünü itiraf etti. Siyonist istihbarat yetkilisi Hamas'ın roket ve füze sistemlerinin Gazze Şeridi boyunca konuşlandığını ve füzelerin peş peşe ve geniş şekilde atış politikası çerçevesinde fırlatıldığını belirtti. Aynı Siyonist komutan İsrail'in askeri tahminlerine göre Hamas'ın elinde hala yüzlerce uzun menzilli füzenin bulunduğunu ve savaşa devam edeceğini ifade etti.
Suriye Meclis Başkanı Hamud Sabbah, İslami Şura Meclisi Başkanlığı'na yeniden seçilen Muhammed Bakır Galibaf'ı kutladı. Suriye Meclis Başkanı Sabbah mesajında Suriye Meclisi olarak İran İslami Şura Meclisi ile parlamento münasebetlerini güçlendirmek ve temas ve istişareleri artırmak istediklerini çünkü iki millet ve iki meclisin çıkar ve menfaatleri doğrultusunda olduğunu belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti, Çin ve Rusya'nın ardından Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'da Suriye Cumhurbaşkanı seçimlerini yeniden kazanan Beşar Esad'ı kutladı. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, Suriye Cumhurbaşkanı Esad'a gönderdiği tebrik mesajında iki ülkenin tarihi ilişkilerinin güçlenmesine vurgu yaparken her alanda ikili ilişkilerin gelişmesinin iki milletin lehine olduğunu vurguladı.
Yemen Yüksek Siyasi Konseyi üst düzey üyelerinden Muhammed Ali Husi, Hamis Mursid bölgesindeki operasyonun Suudi koalisyona karşı geniş çaplı operasyon dizisinin başlangıcı olduğunu kaydetti. Bugün yaptığı konuşmasında Yemen ordusu ve halk güçlerinin Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cizan cephesinde yer alan Hamis Mursid'de başlattığı operasyon hakkında ayrıntılı veren Husi, Yemen'in muhtelif bölgelerine yönelik saldırı ve işgalini sürdüren Suudi koalisyona karşı geniş çaplı operasyon düzenleneceğini belirtti.
Ve Kanada'da daha önce yerli çocukları asimile etmek üzere eğitim verilen bir yatılı okulda 215 çocuğun gömülü olduğu toplu mezar ortaya çıkarıldı. British Columbia bölgesindeki Campus yatılı okulu 1978 yılında kapatılmıştı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau bu okulda bulunan toplu mezar için ülkenin utanç verici bir dönemine dair acı dolu bir hatırlatma ifadelerini kullandı. Ölümlere nedeni ve zamanı henüz bilinmiyor. Uzmanların bunu aydınlatmak için çalışmalarına başladığı duyuruldu.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi, değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşam ilk yorumumuz ekonomi ve dış siyaset, Esad'ın 4. dönem cumhurbaşkanlığının iki sorunu başlığı altında. Beşar Esad 4. kez ardı ardına cumhurbaşkanlık yarışlarını kazanarak Suriye Cumhurbaşkanı seçildi. Esad oyların en az %95'lik oranını kazanarak 26 Mayıs başkanlık seçimlerinin galibi oldu. Böylece Beşar Esad bu zaferle 7 yıl daha Suriye'nin cumhurbaşkanı olarak görev yapacak. Görünüşe göre Esad'ın yeni hükümetinin iki önemli sorunu ise ekonomi ve siyasettir. Hiç şüphesiz Suriye'nin hali hazırdaki en önemli meselesi ekonomidir. Suriye ekonomisi yaklaşık 10 yıllık savaş döneminde tamamen yıkılmıştır. Enflasyon, işsizlik, yoksulluk, sosyal ve ekonomik altyapının tahrip edilmesi 10 yıllık bir savaşın neden olduğu sorunlardır. Suriye lirası önemli oranda değer kaybederken temel ürünlerin fiyatları şiddetli bir şekilde yükseldi. Bu yüzden Suriye halkı ağır şartlarda zor hayat sürdürüyor. Suriye'nin gelecek hükümetinin birinci adımı 100 milyarlarca dolar gerektiren ülkenin onarımıdır. Nitekim Beşar Esad'da seçimlerdeki zaferinin açıklanması ardından yaptığı açıklamada yarından itibaren çalışmalara başlamak gerektiğini, böylece Suriye'yi inşa etmek için umutların artacağını söyledi. Altyapının yeniden inşası Suriye halkının hayatını normale döndürebilir, ancak 100 milyarlarca doları temin etmek kolayca mümkün olan bir şey değildir. Hatta yüksek seviyede imkansız bile gözüküyor. Bunun nedeni de Batı'nın Suriye'ye düşmanlığıyla ilgilidir.
Son 10 yılda Avrupa ve Amerika Suriye'de terörizmi savunmakla kalmazken aynı zamanda ağır yaptırımlar uygulayarak ülkenin ekonomik sorunlarını şiddetlendirmede de önemli rol oynadılar. Hatta Amerika son günlerde Suriye'ye yönelik yaptırımları bir yıllığına daha uzatma kararı aldı. Avrupa Birliği'nin bu kararı Suriye Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle aynı zamanda alması batılı güçlerin Beşar Esad'ın yeni cumhurbaşkanlık döneminde de bu ülkeye karşı hasmane tutumuna devam edeceğini gösteriyor. Bu yüzden de Beşar Esad başkanlığındaki yeni hükümetin bir sonraki sorunu dış siyasetin onarılması olacaktır. Fakat bu konuda batılı güçlerin bu ülkedeki başkanlık seçimlerine yasa tanımaması ve Esad'a muhalefetleri nedeniyle Suriye'nin dış siyasetinin onarılmasını olumlu karşılamazken, üstelik hasmani siyasetlerinin devamında Suriye'nin İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya gibi ülkelerle ilişkilerini geliştirmek sürecini sabote etmeye çalışırlar. Batı Asya meseleleri uzmanı Emir Musevi konu hakkında şöyle diyor. Suriye'nin ekonomik durumunun iyileşmesi siyasi ve diplomatik ilişkilerin iyileşmesiyle çözülebilir. Ekonomi sorunlarının büyük bir bölümü Amerika'nın yaptırımları ve diğer bazıları da Birleşmiş Milletler yaptırımlarına dayanıyor. Eğer Suriye hükümeti dünya ülkeleriyle ilişkilerini onarırsa bunun da üstesinden gelir. Fakat bu arada Suriye yeni hükümeti için bir umut veren olumlu bir gelişme ise Arap ülkelerinin Şam yönetimiyle ilişkileri canlandırma bağlamında adım atmalarıdır. Bunun en son örneği ise Suudi Arabistan'ın Suriye ile ilişkilerini ihya etme çalışmalarıdır. Bu yüzden de Esad yönetimi İran, Rusya ve Çin kabiliyetlerine ilaveten Arap ülkeleriyle ilişkileri ihya ederek ülkeyi onarma bağlamında yardım alabilir. Fakat unutmamak gerekir ki Beşar Esad'ı ülkenin onarım kalkındırılması ayrıca ekonomi sorunlarının da üstesinden gelmek için yardımcı olacak şey Suriye halkının Esad ile bağlarından güçlü olmasıdır. Son seçimlerde seçmenlerin katılım oranının %78 olması ve katılımcıların %91.5'inin Esad'dan yana oy kullanması ülke nüfusunun en az yarısının Esad'ın yanında olduğunu gösteriyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Amerika'nın 20 yıllık Afganistan işgalinin sonuçları etrafında. Amerikan terörist güçlerin Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte Afganistan için ve dışındaki birçok alim, akademisyen ve politikacı Kabil'de düzenlenen bir oturumda bir araya gelerek Amerika'nın 20 yıllık Afganistan işgali ve askeri varlığının sonuçlarını ele aldılar. Oturuma katılanlar emperyalist Amerika'nın yayılmacılığını Afganistan'daki askeri varlığının sebebi olarak açıklayarak çatışmaların tüm Afganistan'a yayılması ve terörist saldırıların bu işgalin sonuçlarından olduğunu belirttiler. Toplantıya katılan seçkin şahsiyetler Amerika'nın Afganistan'da barış ve güvenliği sağlamak bahanesiyle bu ülkeye saldırdığını fakat bu ülkede Amerika'nın askeri varlığı sonucu savaş, çatışma ve uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığının daha da yoğunlaşarak yaşandığı konusunda görüş birliğine vardılar. Oturuma katılan Afganistan Ulusal Kongre Partisi Başkanı Abdullatif Pedram burada yaptığı konuşmada Amerikan hatta insan hakları kurumlarını bile kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını söyledi. Amerikan askerlerinin Afganistan'da çeşitli boyutlardaki 20 yıllık varlıkları, Beyaz Saray'ın 20 yıllık süreçte bu ülkede yenilgilerle dolu bir karneyi geride bıraktığını gösteriyor. Amerika aslında terörizm ile mücadele bahanesiyle 2001 yılında Afganistan'a saldırarak bu ülkeyi işgal etti. Fakat Kuzey Atlantik Paktı'nın NATO üye ülkelerin Afganistan Savaşı'nda Amerika'ya eşlik etmesine rağmen 150 bin yabancı asker bu ülkede güvenliği sağlamak ve radikalizmi dizginleme konusunda başarısız kaldı. Amerika'nın Afganistan'daki askeri varlığının sürdüğü yıllarda bu ülkede şiddet ve terörizm azalmazken üstelik aşırıcıların çalışma alanı daha da yayılarak Taliban'a ilaveten IŞİD terör grubu da Afganistan'ın güvenlik ve istikrarını tehlikeye atan yeni bir sembol haline geldi. Başka bir ifadeyle Amerika ve NATO Afganistan'da güvenliği sağlayamazken bu ülkede terörist grupların saldırıları için daha uygun bir ortam hazırladılar ve Afganistan halkının hayatını daha da tehlikeye düşürdüler.
Amerika Afganistan'da terörizmle mücadeleye dayalı vaatlerini yerine getiremezken tek yanlı ve başına buyruk eylemleriyle hava ve kara operasyonları ile bu ülkede binlerce masum ve savunmasız insanı ölüme sevk etti. Washington Afganistan'da savaşı uzatarak bu ülkenin ekonomi altyapılarına da yıkıcı etkiler geriye bıraktı. Öyle ki bu konu Afganistan'daki üretim kapasitesini üretken faaliyetler sürecinden ciddi şekilde çıkardı. Sosyal ve kültürel alanda da Afganistan'da savaş ve güvensizlik şartlarının varlığı Her iki sektördeki göstergelerin büyüme eğilimi olmamasına ve bu ülkedeki eğitimin ciddi risklerle karşı karşıya gelmesine de sebep oldu. Bunun son örneği de Kabil'de kız okulu önünde yaşanan ve onlarca insanın da ölümü ve yaralanmasına sebep olan terör saldırısıydı. Bu korkunç olay eğitim ve kültür alanında ölümcül tehlikelerin bariz örneğidir. Amerika Afganistan'da terörizmle mücadele gibi temelsiz ve içi boş vaadine ilaveten bu ülkede uyuşturucu üretimi kontrol etmek ve kaçakçılığı ile mücadele taahhüdünde bulunmuştur. Fakat uluslararası resmi veriler Amerika ve NATO'nun Afganistan'daki varlığı sürecinde bu ülkede haşhaş ekimi ve çeşitli uyuşturucu madde üretiminin en az 4 kat arttığını da göstermektedir. Amerikan Başkanı Joe Biden, Eylül 2021'e dek Afganistan'dan Amerikan askerlerinin çekileceği vaadinde bulundu. Fakat Amerika ve NATO'nun Afganistan'daki varlığının yıkıcı sonuçları, araştırmacıların da uzun yıllar bu ülkedeki yabancı kuvvetlerin başarısızlıkları ve işgal sonuçları hakkında detaylı araştırma yapabilecekleri bir ortam oluşturmuştur. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Muhammed Bahtiyar. Değerli dinleyiciler, Siyonist rejim İsrail'in Filistinli direniş gruplarına karşı 12 günlük Gazze Savaşı'ndaki başarısızlığı Amerika'yı korsan rejimin asıl hamisi olarak hareketlendirdi. Bu doğrultuda Amerika Dışişleri Bakanı Salı günü Batı Asya'ya ziyarette bulundu. Siyonist rejim makamlarıyla görüştükten sonra Batı Şeria'daki Ramallah'ta Filistin Özerk Teşkilatı makamlarıyla İsrail ve direniş grupları arasında ateşkesin devamını sağlamak için görüştüğünü bildirdi. Antony Blinken, Gazze durumu ve ateşkesi istikrara kavuşturmak için Mısır ve Ürdün'e de gitti. İşte biz de bu konu hakkında Giresun Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Abbas Karaağaçlı ile görüşüyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk bütün dinleyiciler. Saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Teşekkür ederim hocam. Hocam bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Acaba bu ziyaretin mesajı nedir? Amaç nedir?
Ya bu Amerikan geleneksel politikasıdır. Biz her zaman söylüyoruz. Amerika'da isterse demokratlar, isterse cumhuriyetçiler veya başka bir parti iktidarda olsun, Amerikan emperyalizmi her zaman bölgedeki en büyük müttefiki olan, en yakın müttefiki olan Siyonist İsrail rejimine her türlü desteği verecektir. Bu bugünün işi değil, yani Trump'ladır ya da Biden'la değil ya da Bush'larla değil. Bu ta 1948'den beri İsrail devleti kurulduktan beri böyle devam etmiştir, böyle süre gelmiştir. Hatta daha öncesinde de Siyonist rejim kurulmadan da daha çok 1890'lardan beri bu Siyonist rejimle Amerika'nın çok yakın ilişkiler vardır. Bu nedenle de bu şaşıracak bir şey değil ve Amerika da zaten bunu saklamıyor. Her zaman için Cumhurbaşkanı seçilen, Amerika'da başkan seçilen her birisi veya yönetim bizim için Orta Doğu'da veya dünyada en önemli şey İsrail Devleti'nin güvenliğidir. Bunu söylüyorlar ki kaldı ki şu anda Biden özellikle son 60 senede Amerikan dış politikasında bir şekilde söz sahibi olmuş. Senatör olmuş, Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı'nı yapmış, başkan yardımcılığı yapmış. Ve bunların hepsinde %100 tartışmasız, ammasız İsrail devletinin yanında yer tutmuştur. Bu nedenle de şu anda Antalya Birlik'ine bölgeye göndermesi çok şaşırtıcı bir şey değildir. Zaten arada sırada her zaman İsrail devleti bölgede bir sorun yarattığında, bir Müslümanlar, Filistinler öldürdüğünde mutlaka Batı'dan destek gelir ve buna en üst düzeyde gelir. Amerika'nın da şu anda dış politikasının başında Antibiyotik'in gibi birisi var. O gelir bölgede İsrail devletine desteğini bildirir ve diğer ülkelere de sakın ha böyle İsrail'i eleştirmeye falan kalkmayın. Biz Amerikan devleti olarak bütün gücümüzle, ekonomimizle, askerimizle, silahımızla, teknolojimizle, medyamızda İsrail devletinin arkasındayız. Ve bu değişmeyecek. Ne bugün değişecek, ne gelecek. Böyle bir durumla. Yani rasyonelite Amerika'nın böyledir dış politikada.
Anladım hocam. Teşekkürler. Hocam nedir bu Amerika'nın Siyonist sevdası? Acaba benim bir düşüncem var hocam. Mesela diyorum ki onlar Siyonistlerden aslında kurtulmak için bunu yapıyorlar. Yani artık Amerika'ya, Avrupa'ya geri dönmeyin. Aynı bulduğunuz yerde kalın. Orta Doğu'da hem maşa olarak sizi kullanalım hem de sizden kurtulalım. Yani nedir hocam bu asıl bu sevda nereden kaynaklanıyor? Bu Amerika'nın Siyonistleri savunması.
Bu farklı bir düşünce sizin düşünceniz ama şöyle bir durum var. Amerika'da büyük bir kısım var. Yani evangelistler dediğimiz. Bunlar zaten biliyorsunuz Yahudi anneden doğmadan kimse Yahudi olamıyor. Bunların öyle bir dini inancı var ki biz ya bu dünyaya Yahudi olarak doğamadık. Çünkü annelerimiz Yahudi değil ama Yahudileri savunmak bu dünyada bizim en büyük görevimizdir. Bu dini bir inançtır, bir tarikattır ve evangelistler Amerika'da çok güçlüler. Bu nedenle de orada kendilerini bir boş biliyorlar. Yani kendilerinin bir kutsiyeti gibi oluyor. Biz evangelistler olarak Siyonist rejiminin güvenliğini, toprak bütünlüğünü, saldırganlığını destekleyelim. Bu işin bir tarafı. İkincisi, İsrail Devleti'nin bölgede diyorsunuz ki bir eleman olarak kullanalım. İsrail Devleti'nin etrafındaki devletlerin hepsinin, yani tek başına hepsinin sorunu çözüyor zaten. Mısır'la biliyorsunuz sağ sağa. Düşünün 48'den sonra yaşanan bütün 67 savaşı, 73 savaşı, 2002, 2013, 2006. Bu savaşların hepsinde zaten İsrail Devleti bir şekilde genişlemiş ve topraklarını büyütmüştür. Hatta hatırlarsanız Sina Yarımadası'nı almıştı ki Camp David'le geri verildi. Veya Golan Tepe'yi işgal etmiştir, Batışarı'yı işgal etmiştir. Yani sürekli genişleme halindedir. Ve buna da 57 İslam Devleti'nin hiçbirinden en ufak bir tepki yok, en ufak bir karşı koyma yoktur. Son saldırıyı gördük. Son saldırıda 260 tane masumlar en basit şekilde insan öldürüldü. 60 tanesi çocuk bunların. 37 tanesinden kadın, 17 tanesi ne derler yaşlı insanlar. 4 tane cami yok oldu. 1500 tane ev tamamen yok oldu. 15 bin tanesi kullanılmaz hale geldi. Su tesislerinin %70'i, elektrik tesislerinin %80'i. Böyle karakolların hepsi tahrip olup gitti. Doğru mu? Peki 57 İslam ülkesinin hepsinden baktığımızda ya protesto ediyoruz, kınıyoruz, şiddetle kınıyoruz. Bunlar ne çıktı? Çok korktu. Netanyahu da hakikaten oturduğu yerde ay bunlar da ne derler protesto ettiler, bunlar da yaptılar, tehdit ettiler. Ya bunu yaptılar, korktu mu? Yok, bildiğini okudu. Bunların da yaptığı gibi. Sabra Şetil'de, Deryasin'de, orada, burada. İsrail zaten şöyle bir şey var. Ben her daima söylerim. Bu o son olayda da kesinlikle düşünün orada şimdi o siviller vuran, çocuklar vuran insanlar orada teğmen, yüzbaşı kimse o gelecekte İsrail devletinin başına geçecek ve dosyasında, özgeçmişinde, CV'sinde 2021 Gazze Savaşı'nda bu işte komutanın emrindeki askerler veya bunun komutasındaki müfredeler 20 tane Filistinli çocuğu öldürmüş. Tamam o zaman bunu Genelkurmay Başkanı yapalım. Bunu ordu komutanı yapalım. Bunu yapacak. İslam Devleti ilerleyle ilgili dediğim gibi 57 İslam ülkesi, 22 İslam Arap bilginler hiçbir şey yetmeyecek. Bu İsrail Devleti'ne uzaydan mı damlıyor petrol? Hakikaten bir araştıralım bakalım. İsrail Devleti'nin enerji kaynaklarını kim karşılıyor? Yani petrolünü, doğalgazını kim veriyor? İslam Devleti'ne veriyor. O zaman böyle hiç şey etmemek lazım. Yok batırlar falan. Esas bizim derdimiz İslam devletlerdir. Müslüman ülkelerdir. Bunlardır meselemiz esas. Bunlar olduktan sonra Amerika, Avrupa zaten onlar için gözünde başka bir şey olmaz.
Anladım. Abbas Hocam, şimdi son Gazze Savaşı'nın farklı olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü bazı uzmanlara göre direniş güçleri gövde gösterisi yaptı. Acaba Siyonist rejimin bir düşüşe geçtiğini düşünüyor musunuz?
Ya bu da biraz çok ayıp olacak ama zülük tesellisi gibi bir şey. Her ne kadar İsrail'de işte böyle ya böyle bir şey olmadı. Ya adam geldi vurdu ülkenin yani 2 milyonun yaşadığı büyük bir hapishane olan şeyi ne derler Gazze şehrini yerine bir etti. Dağıttı darmadağın etti. Ta 10 tane de şey verdi. 10 tane daha orada İsrail'de 15 kişi öldü. Yani orana bir bakabilir misiniz? Yani nereden nereye? Burada da hakikaten biraz öyle bir şey. O gün işte şey bittiğinde, saldırılar bittiğinde, ateşkes yapıldığında Gazze'de işte şey yapıldı ve sevinç gösteriler. Bu neyin sevinci? Ha tahrip olmuşsun, taşlaşılsa bırakılmamış, orada 2 milyon insan olarak açık hapishanede yaşıyorsun, neyin zafer işaretini yapıyorsun? Yani ha şöyle olabilir, bunlar bir şey, hapishanede yaşıyorlar bütün bu açık hapishane zaten burası. Öyle düşünelim, 2 milyon Filistinli orada yaşıyor. Bunlar arada bir gardiyanlar gelir, döver, dağıtır, işte çanak gömleğini dağıtır ya, böyle olur yani, genelde filmlerde görürüz. Hapishanelerde böyle yaparlar. Bu Filistinliler öldü kurumda. Ne zaman gardiyanlar bunları dövmese, öldürmese mutlu oluyorlar. Yani durdurdu bizi dövmeyi, öldürmeyi. Yazık orada 2 milyon insan. Suyu, elektriği, tesisatları gitmiş. İş yok, güç yok, hiçbir şey yok. Saldırılar durumda sevindiler. Ne diyecek? Ha demir bu bu şöyle yapacak olursak nedir? Bu son Gazze saldırısını yapacak olursak birkaç madde üzerinde diyebiliriz. Bir, Biden öne geçti. Yani Biden'ın Orta Doğu'da her istediğini yapabileceğini gösterdi. Bu bir. Netanyahu istediği sonucu alamadı. Yani daha sağdı, daha radikal şeylerin yanına, Siyonistlerin yanına daha fazla kişi katıp da önümüzdeki seçimlerde mutlak bir başarı sağlayacak diye olmadı. Çünkü yolsuzluklarla hakikaten başı belada. Onu gerçekleştiremedi. Demir Kubbe bir şekilde hasar aldı. Bakın hasar aldı diyorum. Onun dışında Mısır tekrar İslam dünyasına döndü ve Abdülfettah Sisi Orta Doğu'da açıkçası bir lider olduğunu pekiştirdi burada. Çünkü barışı ve ateşkesi o sağladı. Bunun gibi bir İslam ülkelerinin tamamen hiç etkisiz eleman olduğu ortaya çıktı. Yani böyle böyle sıralayabiliriz. Bu nedenden dolayı bu yani çok da büyük başarı şu bu. Ha, belki 2006 yılında 2006 yıl savaşını hakikaten Hizbullah'la şeyin savaşını bir koyabiliriz. Orada gerçekten İsrail bir şok yaşamıştı işte. O bazı işte askeri gemilerin batışı falan başladı. Hatta o zaman biliriz ki şey olmuştu. Bazı işte yetkililer İsrail devletinde ne derler istifa etmek zorunda kalmıştı. Ama onun dışında çok fazla daha dediğim gibi bir şey olmuyor. Öldürüyor, katlediyor, sivil vuruyor ve dünyadan da bir şey çıkmıyor. Her ne kadar şimdi biliyorsunuz Birleşmiş Milletler İnsanat Hakları Komitesi'nde bir komisyon kuruldu. Ve muhtemelen araştıracaklardır. İşte bu ay tabii ki çıkacak. Çünkü fosfor bombası kullandığı ortaya çıkıyor. Belki düşük yoğunlukta kimyasal silahlar veya netlendikler düşük yoğunlukta kullanılmış olabilir. Ama bu komisyonun kararı da çıkacak. Komisyondan geçecek ama Amerika ne on genel kurulundan geçmesine izin verir ne de güvenlik konseyinden. Yani eski tas eski hamam bir şey değişecek gibi görünmüyor diye ben düşünüyorum.
Teşekkür ederim hocam. Değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştınız. Değerli dinleyiciler, bir başka röportajımızın da sonuna geldik. Giresun Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Abbas Karaçlı'ya teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risale gazetesinde Filistin İslami Cihat Hareketi liderlerinden Halit Bataş'ın Gazze şeridinde yaşanan son gelişmelerin Korsan İsrail'le savaş tarihinde önemli dönüm noktası olduğunu vurgulaması, haber kaynaklarının Siyonist askerlerin Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinde haber yapmaya çalışan muhabirlere saldırdığını duyurması gibi haberlere yer verilirken, Cumhur İslami gazetesinde Korsan İsrail'in demir kubbe sisteminin işlevsizliğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Siyonist İsrail Ordusu radyosunun bir askeri kaynağa dayanarak verdiği habere göre demir kubbe sistemi kevgire döndü. Gazze saldırılarında Korsan İsrail yanlışlıkla kendi ordusunun İHA'sını düşürdü. Haber dünya medyasında alay konusu oldu. Haberde olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğine vurgu yapılırken düşürülen İHA'nın türüne ilişkin bilgiye yer verilmedi. Uzmanlara göre sistem Hamas ve Filistin direnişinin attığı roketlere tam anlamıyla karşılık veremediği için zorlu bir teste tabi tutuldu. Siyonist İsrail ordusuna göre ise demir kubbe Gazze'den fırlatılan ve sayıları yaklaşık 4000'e ulaşan roketlerin yaklaşık %90'ına karşı koymayı başardı. Bu da yaklaşık 400 füzenin demir kubbeyi delebildiği anlamına geliyor. Siyonist rejimin abluka altındaki Gazze şeridini 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar 21 Mayıs'ta sona ermişti. Saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 Filistinli şehit düşmüş, 1948 kişi yaralanmış, 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.
İttilaat gazetesinde Hamas liderlerinden Halil Heyye'nin Filistin milleti bu hareketin kırmızı çizgisi ve Kudüs'te sürdürdükleri cihadın kıblesi olduğunu vurgulaması, Yemen Dışişleri Bakanı Huşam Şeref'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'in Sokotra ve Miyun adalarında askeri üs kurmasına gösterdiği tepkide bu uygulamanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtmesi gibi haberlere yer verirken, Horasan gazetesinde İran Ticaret Odası yetkililerinden Efşin Kolahi'nin İran bilim temelli firmalar hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Ticaret Odası yetkililerinden Efşin Kolahi, İran bilim temelli firmalarının 4 milyar dolar ihracat potansiyeli olduğunu ve ambargoların giderilmesi ve yapılacak yatırımlarla İran ürünlerinin uluslararası piyasalara açılacağını söyledi. Kolahi yaptığı açıklamada Bercan Nükleer Anlaşması İhyası'nın bilim temelli firmaların hizmet ve ürün ihracatlarını artırabileceğini belirtti. Mevcut şartlarda İran ismiyle bilim temelli ürünlerin dünya piyasalarında sunulmasının sınırlı olduğunu ifade eden Kolahi, ambargoların kaldırılmasının İran için bir fırsat olacağını söyledi. Geçen sene yaklaşık 1 milyar dolar bilim temelli ürünlerin ihracatının yapıldığını ifade eden Kolahi, bu alanda kısa sürede 2 milyar dolar ihracatın gerçekleşmesinin mümkün olacağını söyledi.
Hemşehri gazetesinde İran'ın beyaz eşya ihracatına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Sanayi Ticaret ve Maden Bakanlığı yetkililerinden Keyvan Gerdan, geçen sene İran'dan 200 milyon dolar değerinde beyaz eşya ihracatının gerçekleştiğini söyledi. Gerdan yaptığı açıklamada İran'ın beyaz eşya ithalatının 3 sene önce durdurulduğunu ve İran'ın geçen sene beyaz eşya üretiminde kendini yeter konuma geldiğini belirtti. İran'da yıllık beyaz eşya piyasasının 6 milyar dolar olduğunu, bu sektörde 300 bin kişiye direkt ve 1 milyon kişiye de dolaylı istihdam sağlandığını ve bu alanda 500 firmanın çalışmakta olduğunu belirtti. 4 sene önce İran beyaz eşya piyasasının %60'ından fazlasının yabancı markaların elinde olduğunu ifade eden Gerdan, bu durumun artık değiştiğini söyledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında çatışmaların devam etmesi,
...20. Uluslararası Gıda Fuarı'nın Ermenistan'da düzenlenmesi,
Gürcistanlı askeri güçlerin Afganistan'dan çekilmeye başlaması
ve Kırgızistan'da yolsuzluğun artmasının eleştirilmesi
geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi.
Rusya'nın arabuluculuğundaki Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın 9 Kasım akşamında imzalanmasına rağmen ateşkes ihlalleri ve çatışmanın tarafları arasındaki gerginlikler devam ediyor. Bu bağlamda Bakü ile Erivan arasında yeni bir gerilimin ortaya çıktığı görülüyor. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında yaşanan son ihtilaf olayında 6 Ermeni askeri Azerbaycan Cumhuriyeti güçleri tarafından esir alındı.
Araştırmalar Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan'ın Rusya'nın arabuluculuğunda yaptığı 9 Kasım Anlaşması'nın her bir maddesini uygulamak için birbiriyle sorun yaşadıklarını ve çatıştıklarını gösteriyor. Bu çatışmalar ihtilafın her iki tarafın barış anlaşmasına bağlı kalmadan önce iktidarda kalmak ve egemenliğini sürdürmekle ilgilendiği anlamına gelir. Buna rağmen Dağlık Karabağ sorununda tarafların birbirine yönelik karşılıklı suçlamaları bölgedeki kaotik durumu çözüme kavuşturmaktan ziyade daha da vahimleştirecektir.
Son gerginliklerle bağlantılı olarak Ermenistan Savunma Bakanlığı şöyle bir açıklama yaptı. 27 Mayıs Perşembe günü Azerbaycan Cumhuriyeti askerleri Ermenistan'ın Gegargonik ilinin sınır bölgesinde mühendislik faaliyetlerinde bulunan 6 Ermeni askerini esir düşürdüler. Açıklamaya göre geçen salı Azerbaycan ordusu bölgede bir Ermeni askerini öldürdü. Ermenistan Savunma Bakanlığı geçen salı günü şöyle bir açıklamada yaptı. Gegarvkonik ilinin Şarja sınır bölgesinde bir Ermenistan askeri Azerbaycan askerleri tarafından vurularak öldürüldü.
Ermenistan ordusunun bir Ermeni askerinin öldürüldüğüne dair açıklamasına cevaben Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı şunları bildirdi. Bu asker bir kaza sonucu öldü. Bu konunun bizim askeri kuvvetlerle hiçbir ilgisi yoktur. Geçen çarşamba günü Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri de Ermenistan'ı sınır bölgelerinde ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı çarşamba günü şu iddiada bulunmuştu. Ermeni güçleri Kelbecer, Gedebey ve Şuşa bölgelerinde Azerbaycan güçlerine ateş açarak ateşkesi bozdu. Buna göre de 24-26 Mayıs tarihlerinde Ermeni kuvvetleri Gegarkonik bölgesindeki mevkilerinden Kelbecer ve Gedebey bölgelerindeki Azerbaycan ordusu mevzilerine defalarca ateş açmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı şu açıklamalara da yer verdi. Ancak şu ana kadar Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından bu girişimlere askeri bir yanıt verilmedi.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
12 Mayıs'ta birkaç Azerbaycanlı asker Karadeniz Havzası'nda bulunan Siyonik vilayetinin sınır bölgesindeki Ermeni topraklarını işgal etti ve Erivan hükümetinin protestolarına rağmen Ermenistan topraklarından ayrılmadı. Ermenistan Milli Güvenlik Kurulu Sekreteri bu konuda şunları söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hükümeti güçlerinin Ermenistan topraklarına girmesi ve bu doğrultuda atılan son adımlar Bakü'nün daha önce Ermenistan-Rusya yetkilileri tarafından da imzalanan 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 anlaşmasındaki yükümlülüklerine aykırıdır.
Doğal olarak da mevcut durumda hiçbir ülkenin bu bölgenin işlerine müdahale etme şansı yoktur. Ve bu çatışmaya dahil olan ülkelerin toleranslı davranmaktan başka seçeneği de yoktur. Bu bağlamda Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından geçtiğimiz günlerde şunları söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni mevkidaşı Ayvazyan ile telefon görüşmelerinde her iki tarafı da azami itidal göstermeye ve gerilimi azaltmaya çağırdı.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki gerilimlerin temas hatlarında devam ettiği bir sırada Erivan hükümeti makamları ekonomik faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bağlamda Tahran ve Erivan makamlarının ekonomik işbirliklerini, ticari alışverişlerini geliştirmek doğrultusunda çabaları çerçevesinde İranlı gıda sektörü şirketleri 20. Uluslararası Ermenistan Fuarı'na katıldılar.
Ermeni basınında çıkan haberlere göre İranlı gıda firmaları ürünlerini Ermenistan'daki Uluslararası Gıda Fuarı'nda sundular. Bu bağlamda 20. Uluslararası Ermenistan Gıda Fuarı 21-23 Mayıs tarihleri arasında Erivan'da onu İranlı olmak üzere farklı ülkelerden yüzden fazla firmanın katılımıyla gerçekleşti.
Ermenistan'daki bir çikolata üretim firmasının temsilcisi olan Avik Moradyan, İran ürünlerinin kalitesinin ve uygun fiyatının Ermeni pazarında rekabet edebileceğini ifade etti. İranlı firmalarla ürünlerini Avrasya Birliği üye ülkelerine ihraç etmek için görüşüyoruz. Ermenistan'ın 1991'deki bağımsızlığından sonra Tahran ile Erivan arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler çeşitli alanlarda aktif diyaloğa ve yakın işbirliğine dayalı olarak kademeli olarak arttı ve ciddi gelişme grafiği çizdi.
Bu bağlamda Erivan Devlet Üniversitesi İran Araştırmaları Bölümü Analisti ve Başkanı Vartan Vaskanyan, İran Haber Ajanslarından İRNA ile yaptığı özel röportajda şunları söyledi. İran ve Ermenistan uzun yıllardır iyi siyasi ve kültürel ilişkilere sahiptir. Ancak ekonomik olarak da iki ülke yetkililerinin gündemine ciddi bir hamle de yapılmadı. Tabii ki önceki yıllara göre ekonomi konularda bazı adımlar atıldı. Ancak ekonomik ilişkiler mevcut hacimden çok daha ileriye taşınabilir.
Ermenistan Ekonomik Kalkınma ve Yatırım Bakanlığı tarafından yayınlanan bilgilere göre 1 Ocak 2019 itibarıyla Ermenistan'da İran sermayeli 5301 girişimci şirket tescil edilmiştir. Geçen yıl Ermenistan'daki İranlı girişimci şirketlerin sayısı ciddi şekilde artmıştır. 2019 itibariyle İran şirketlerinin Ermenistan'daki varlığına ilişkin yayınlanan istatistikler aslında Ermenistan'da kayıtlı toplam şirket sayısının %36.6'sını oluşturuyordu.
İran ile Ermenistan arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin genel bir özeti olarak Tahran ve Erivan yetkililerinin Ermenistan'ın bağımsızlığından sonraki yıllarda elde ettikleri başarıların esas olarak siyasi ve kültürel alanlarda olduğu söylenmelidir. 20. Uluslararası Ermenistan Gıda Fuarı'nda kaliteli gıda üretimi alanında İranlı girişimci firmaların varlığının ve batılı firmalarla rekabetin iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirmenin ve artırmanın da yollarından biri olarak görüldüğü aşikardır.
Gürcistan Savunma Bakanlığı Gürcü askerlerinin Afganistan'dan çekildiğini duyuran bir bildiri yayınladı. Duyuru şu şekilde. Ülkeye ilk dönenler Gürcistan ordusunun 3. Tugay'ın batı komutanlığından 100 piyade asker olacak. Alman liderliğindeki kuvvetler Afganistan'daki NATO destek misyonunun bir parçası olan Mezar Şerif'teki Marmal kampında konuşlanmıştı.
Gürcistan'da dahil olmak üzere NATO'nun yani Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nün müttefikleri Nisan 2021'de askerlerini 1 Mayıs'ta Afganistan'daki kararlı destek misyonundan çekmeye karar verdiler. Batı birliklerinin çekilmesi sürerken bu süreç önümüzdeki aylarda da devam edecek. Gürcistan, 1944 yılından beri NATO barış için ortaklık programına katılmış Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkelerinden biridir.
Bu program Amerika ve diğer bazı batılı müttefikleri için büyük önem taşıyor. Özellikle Rusya'nın komşuları NATO ile işbirliği yaparken Rusya'nın çeşitli sınır bölgelerinde batılı egemen hükümetlerin etki alanları da genişletiliyor. Bu bakımdan Gürcistan gibi ülkelerin barış için ortaklık programındaki işbirliğinin batı hükümetleri özellikle Amerika için çok önemli olduğu söylenmelidir.
Gürcü birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi, Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü Genel Sekreteri Jan Stoltenberg'in NATO kuvvetlerinin Afganistan'dan çekilmesinden sonra bu askeri örgütün faaliyetleri Afganistan içinde ve dışında bu ülkeyle ilgili olarak da devam edecek açıklamasına rağmen gerçekleşmiştir. Gürcistan 2004 yılından beri Afganistan'daki NATO misyonunun bir parçası dahilinde askeri varlığını sürdürüyor. Çekilmeden önce Gürcistan'ın Afganistan'da yaklaşık 860 askeri vardı.
Kırgızistan'da hükümetler sürekli değişiyor ancak ülkenin komşu ülkelerle sınır sorunları, yolsuzluk ve rüşvet devam ediyor. Kırgızistan'daki çeşitli hükümet değişikliklerine rağmen üst düzey yetkililer düzeyindeki yolsuzluk ve rüşvet artmaya yüz tutmuştur. Bu bağlamda eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar Agayev, ülke hükümetindeki yolsuzluğu iktidarın tüm yanlarını saran bir virüse benzetti.
Aftar TV'ye verdiği röportajda asker Akayev şunları söyledi. Yolsuzluk hükümete ve ekonomiye zarar verirken kamuoyunun hükümet yetkililerine olan güvenini zayıflatır ve ülkenin uluslararası arenadaki itibarını zedeler. Asker Agayev 1991'deki bağımsızlıktan bu yana Kırgızistan'ın ilk cumhurbaşkanı olarak seçilmişti. 2005 yılına dek Kırgızistan'daki işlerden sorumluydu.
Asker Agayev'in Cumhurbaşkanlığı döneminde Kırgızistan en çok yolsuzluk ve rüşvetten zarar gördü. Örneğin 2005 yılında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Asker Agayev'in kızı ve oğlu Burmat ve Haydar aynı anda parlamentoya girdiler. Bu durum 2005 yılında Kırgızistan'da ilk devrimin yolunu açtı. Asker Agayev Kırgızistan'daki renkli devrimin ardından Rusya'ya kaçtı.
Pek yorumlu olmayan bir sicile sahip olan Agayev Kırgızistan'daki ekonomik yolsuzluğu eleştirenler saflarına katılmış gibi görünüyor. Kırgız Cumhuriyeti 5 Orta Asya Cumhuriyetlerinden biridir. Kırgızistan Orta Asya'daki demokrasi ada olarak da anılıyor. Öyle ki bu ülkenin cumhurbaşkanlarından çocukları bile her zaman güç kazanmayı hayal ediyor.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya Gelişmeleri isimli haftalık sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Uluslararası hukuk açısından Türkiye'deki azınlıklar. Muhterem dinleyiciler, Uluslararası Hukuk Açısından Türkiye'deki Azınlıklar isimli dizi sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Türkiye'deki Ermeni ve Kürt azınlıklar hakları konusunda konuşacağız.
...1992 Birleşmiş Milletler Genel Kurul Azınlıklar Bildirisi dışında azınlıkların sınıflandırılmasına ilişkin resmi bir yasal uzlaşı belgesi bulunmamaktadır. Azınlıkların en yaygın sınıflandırılma türü azınlıkların etnik, ırksal, dini, dilsel ve ulusal gruplara bölünmesidir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Alt Komitesi 1950'de etnik kelimesini ırksal kelimesiyle değiştirdiğinden dolayı günümüzde artık geleneksel olarak etnik, dilsel, milli ve mezhepsel azınlık sınıflandırması geçerlidir. Bu sınıflandırma ulusal, etnik, mezhepsel ve dilsel azınlıklara mensup şahısların hakları beyannamesinin başlığında yansıtılmıştır. Bu beyanname 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Türkiye ise bu beyanname aleyhinde oy kullanan tek ülkedir.
Etnik bir azınlığın en önemli özelliği ırksal bir özgürlüğe sahip olmasıdır. Antropolojide ırk, spesifik ve kalıcı biyolojik özelliklere göre belirlenen bir grup insanı kapsar. İran'da uluslararası hukuk profesörü olan Dr. Musazade, ırkın tanımında kabul edilen görece kriterler ve özelliklerin olduğunu söylüyor. Bu bağlamda ten ve göz rengi, boy ve benzeri gibi fiziksel özellikler, fiziksel özelliklerinde düşünce ve tavırlar gibi psikolojik yönleri etkilemesi, özelliklerin katılımsal olmasına dikkat edildiğini söylüyor. Sosyal Bilimler Kültürü kitabının yazarı Alain Brau ise azınlıklar hakkında şöyle düşünüyor. Etnik azınlık özel dini, ırksal, coğrafi özelliklerine ve geleneklere sahip olan daha büyük başka bir sosyal kültürün parçası olan gruptur.
Dilsel azınlıklar uluslararası hukukta üçüncü azınlık türü olarak kabul edilebilir. Dil sorunları özellikle dilsel azınlıklara sahip topluluklar ve ülkeler için önemlidir. Çünkü azınlıklar kültürel kimliklerini dil aracılığı ile koruyorlar. Dilsel azınlıkların azınlık türleri çemberine dahil edilmesi, Uluslararası Daimi Adalet Divanı'nın 1935'teki kararı ile gerçekleşti. Bu dönemde dinsel, etnik ve dilsel azınlıklar 3 kategori halinde kabul edildi.
Aslında dil hakları, haysiyet, kimlik, eşitlik, ayrımcılık yapmama ve özgürlük gibi temel insan hakları ilkeleriyle bağlantılıdır. Birleşmiş Milletler'in yanı sıra Türkiye'nin de aday olduğu Avrupa Birliği, dilsel azınlıkların desteklenmesinde öncü olmuştur. Pek çok küresel ve bölgesel insan hakları belgesinin dilsel azınlıkların haklarıyla ilgili olarak doğrudan veya dolaylı yükümlülükleri öne sürdüğü söylenmelidir. Bu belgeler arasında Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, her türlü ırk ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşme, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına ilişkin UNESCO Sözleşmesi ve Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa Anlaşması yer alır. Türkiye ise bu uluslararası ve bölgesel sözleşmelerin çoğuna taraftır.
Dilsel azınlıklar bulundukları toplumlarda kültürel dönüşüme ve asimilasyona maruz kalırlar. Buna karşın azınlıklara karşı resmi dili kullanma alanındaki ayrımcılıklar ve onların dilsel haklarına aldırış etmemek hep şiddetin patlak vermesi olasılığını da artırıyor. Ulusal azınlık, uluslararası hukuk literatürüne giren en yeni azınlık türüdür.
Uluslararası Ceza Hukuku kitabının yazarı Dr. Muhammed Ali Erdebili şöyle diyor. Ulusal azınlık veya grup, bir devletin vatandaşı olan ve etnik, dini ve dilsel alakalarını koruyarak yönetici çoğunluktan ayrılan bir gruptur. Ulusal grup, ortak bir ulusal kökene sahip kişilerden oluşur. Ancak çeşitli nedenlerle onlar veya ataları başka bir ülkenin vatandaşlığını kabul etmişlerdir. Dolayısıyla millet, bu bireylerin mevcut siyasi yasal statüsünü yansıtır.
Uluslararası hukuk araştırmacısı Dr. Ahmet Kazem'e Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinde Azınlık Kavramı adlı kitabında ulusal azınlıkları dört kategoriye ayırıyor ve şu ifadelere de yer veriyor. Göç nedeniyle oluşan ulusal azınlıklar bir ülkenin parçalanması nedeniyle oluşan ulusal azınlıklar empoze edilen sınırlardan dolayı oluşan ulusal azınlık ve siyasi ve coğrafi ilhaktan dolayı oluşan ulusal azınlıklar vardır.
Türkiye sadece dört tür azınlığı değil, aynı zamanda herhangi bir dini, etnik, dilsel ve ulusal azınlığın alt kategorilerinde içeren bir ülkedir. Bazen iki veya daha fazla azınlık alt grubu Türkiye'de yaşadığı görülmektedir. Bu durum Türk tarihi ve bu topraklardaki tarihi gelişmelerden kaynaklanır. Türkiye'deki en bariz azınlıklar arasında Kürtler ve Ermeniler yer almaktadır. Türkiye nüfusunun en az %30 ila 40'ının veya başka bir ifadeyle 2017'de yaklaşık 25 ila 32 milyonu 4 azınlıktan birine ait olduğu tahmin ediliyor. Kürtlerin Türkiye'deki en büyük azınlık topluluğu olduğu söylenebilir. Ancak Kürtler de dahil olmak üzere etnik azınlıkların sayısı Türkiye hükümeti tarafından şüpheli bir şekilde hep daha az olarak hesaplanmaktadır. Türkiye Kürtleri doğuda, güneydoğuda ve hatta Türkiye'nin merkezde birçok ilde yoğun olarak bulunmaktadır.
...1990'dan bu yana Türkiye'nin güneydoğusundan zorunlu göç sonucunda milyonlarca Kürt İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlere göç etti. 1997'de İstanbul'daki Kürt nüfusunun 3 ila 4 milyon arasında olduğu tahmin ediliyordu. Diğer bir tahmin ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'deki diğer Kürt olmayan şehirlerdeki Kürt nüfusunun Türkiye'deki toplam Kürt nüfusunun yaklaşık %35'i, yani yaklaşık 6 ila 8 milyon olduğunu gösteriyor. Türkiye'deki Kürt azınlık Sünni, Alevi, Şii ve Zaza Kürtleri olmak üzere dörde ayrılabilir. Türkiye'nin Sünni Kürtleri uluslararası hukukta çapraz azınlığın en önemli örneğidir. Yani bir yandan azınlık topluluğunun bir parçasıdırlar. Diğer yandan da çoğunluk topluluğu ile benzerlikler göstermektedirler. Türkiye'nin Sünni Kürtleri, Kürtlük açısından azınlık ve Sünni olma açısından ise çoğunluk sayılırlar. Ancak Alevi, Şia ve Zaza Kürtleri her iki açıdan da azınlık sayılıyorlar.
Türkiye Ermenileri tahminen 40 bin ila 70 bin nüfusuyla Türkiye'deki en köklü azınlıklardan biridir. Bu küçük sayı ve istatistik hemşinli Ermenileri ve kripto ya da gizli Ermenileri kapsamıyor. Çoğunlukla İstanbul çevresinde yaşıyorlar. Ermeni azınlık 1. Dünya Savaşı'nın trajik olaylarına tanık olan Türkiye'deki en tartışmalı azınlıklardan biridir. Ermeniler 1890'dan 1923'e kadar 6 Osmanlı Ermeni vilayetinde organize soykırıma ve Mustafa Kemal tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra sistematik olarak sürüldüklerine veya öldürdüklerine dair iddialarda bulunup kanıtlar sunmaya çalışıyorlar.
Ermeniler Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun başlangıcında Kemalist hükümetinin Bulgaristan ve Yugoslavya'da yaşayan Türkleri Türkiye'nin doğu sınırlarına göç ettirerek uygulanan saf Türk vatanı yaratma politikası ile de karşı karşıya kaldıklarını vurguluyorlar. Ermeniler buna dayanarak Anadolu'daki tarihi varlıklarının yok edildiğini veya tarihi ve dini yapılarına el konulduğunu da ileri sürüyorlar. Tabii ki Türkiye hükümeti soykırım iddiasını reddediyor. Ancak birçok Avrupa ülkesi ve Amerika Osmanlı İmparatorluğu tarafından Ermeni soykırımını tanımış durumdadırlar. Hatta bu soykırımı inkar edenler için İsviçre ve Fransa'da cezalar öngörülmüştür.
Türk yetkililer soykırımı inkar etse de o yıllarda Ermenilerin tehcirini ve ilgili olayları kabul ediyor. Örneğin 23 Nisan 2014 tarihinde Ermenilerin sözde soykırım yıl dönümüne denk gelen bir dönemde Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan eşi benzeri görülmemiş bir hareketle bu olayın soyundan gelenlerden özür diledi. Dönemin Türkiye Başbakanı Erdoğan özür dilemesinde soykırım kelimesini kullanmadı ancak olayın insanlık dışı sonuçları olduğunu kabul etti.
Osmanlı döneminde soykırım meselesi Türkiye ile Ermenistan arasındaki temel itilaflardan biri haline geldi ve bu nedenle şu anda Ermenistan ile Türkiye arasında resmi bir diplomatik ilişki yok. 2008 yılında İsviçre'nin arabuluculuğu ile iki ülke arasında iki uzlaşma ve barış protokolünün imzalanması bile iki ülke arasındaki ilişkilerin normal durumuna geri dönmesine yol açmadı.
Türkiye Ermenileri Türkiye'deki en büyük gayrimüslim dini azınlığı oluşturur. Ermenilerin ardından 35 bin nüfuslu Katolik Hristiyanlar, 20 bin nüfuslu Süryani Ortodokslar ve 20 bin nüfusu ile Yahudi topluluğu yer alıyor. Elbette Türkiye'deki bu gayrimüslim dini azınlıklar hakkında farklı görüşler var. Türkiye'deki Hristiyanların çeşitliliği dikkat çekmektedir. Bu ülke Rum, Katolik, Ortodoks, Ermeni, Keldani, Süryani, Asur ve Gürcü Hristiyanlar yaşamaktadır.
Muhterem dinleyiciler, uluslararası hukuk açısından Türkiye'deki dinli azınlıklar isimli dizi sohbetimizin 3. bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.